İnce Mehmet 4, Yaşar Kemal.
Ayrım 68.
Bölüm 25. Bizi asacaklardı biliyor musun Mehmet, dedi Ferhat Hoca. İyi ki yetiştin de kurtardın bizi. Tam 10 gündür bu Sarp Kuytu köydeydiler. Köye yalnız bir tek yoldan gelinebilirdi. O yolda çırılçıplak gözlerinin önündeydi. Yoldan karınca geçse köyden gözüküyordu. Köyde bir eski zaman kalesi kalıntısı, kalıntılarda da yabanıl aslan kabartmaları vardı. Buradaki bütün insanlar da Ferhat Hoca'yı tanıyor, onu seviyorlardı. Kimse bir şey söylemiyordu ya, Ferhat Hoca'nın her ne sebeptense burada birkaç yıl kaldığı belliydi. Mehmet Hoca'yı çok yakından tanıdığı için bu köyde hangi sebepten kaldığını merak bile etmiyordu. Yobazoğlu onlardan daha yolda nereye gideceğini, ne yapacağını söylemeden ayrılmış gitmişti. İnsanın bu kadar korkağı da... Ferhat Hoca en çok Yobazoğlu'na şaşıyordu. Diline pelesenk etmişti. İnsanın bu kadar korkağı da diyordu da başka bir şey demiyordu. Mehmet Ferhat Hoca ile birlikte olduğundan hem çok mutluydu hem de ona büyük bir güven duyuyordu. O gün bugündür de İnce Mehmet'le Ferhat Hoca'nın tartışmaları sürüyordu. Hoca, insanın yolunu Allah çizer. Allah benim yolumu çok eskiden çizmişti de ben anlamamıştım. Ben, sen eşkıyalı bırakıp gitsen de ben bu dağlarda kalacağım. Bunun bir mümkünü çaresi olmadığını anladım. Benim sonum kurşun. Bunu düşümde de gördüm. Hapisten kurtulacağımı, dağlara geleceğimi de düşümde görmüştüm. İnsan hem kendi yolunu kendi çizer hem de Allah çizer. Ben dağda kalmamak için her şeyi yaptım. Ama baktım ki alnıma yazılmış. Kaderin önünden kaçamıyorum. Dağda bir tek eşkıya kalmasa da ben dağda kalacağım. Böylesi benim için daha iyi. O sığındığım köyde Allah seni boş yere karşıma çıkarmadı. Hoca sonunda çok kesin konuşmuştu. Mehmet üstelemedi. Çoktan da atıcılık talimlerine başlamıştı. Her sabah erkenden kalkıyor, namazını kıldıktan sonra "Haydi çocuklar, benimle gelen var mı?" diyor, yanına kim takılırsa onun da köyün arkasındaki düzlüğe çekiliyor, atışlara başlıyordu. Bir de durmadan dağa tırmanıyor, yürüyor, koşuyordu. Mehmet hocanın her şeyine şaşırıyordu ya, onun atıcılığına hayran kalmıştı. Gözünün gördüğü neye nişan alıyorsa onu vuruyordu. Mehmet böyle bir nişancıyı ömründe ne görmüş ne de duymuştu. Köyde bir ay kaldılar. Mehmet anladı ki bu köylüler, yakın köyler hocayı bir ermiş eylemişler, onu kutsuyorlar. Sebebini de öğrendi. Ferhat Hoca kıtlık yılında 3 arkadaşıyla bu köye sığınmış, yol kesmiş, Kayseri'den, Develi'den, Sivas'tan, köylerden zengin evleri basmış, sürüler talan etmiş, getirmiş bu köylerin aç insanlarına dağıtmıştı. Gücünün yettiğince de buralardaki aç asker kaçağı sürülerinden onları korumuştu. İşte bundan dolayıdır ki Ferhat Hoca'nın buralarda yeniden gözükmesi düğün bayram karşılanmıştı. Mehmet, "Hocam," dedi, tüfeğini onun önüne uzattı. "Ben senin emrindeyim. Çete başı sensin. Bundan önce olduğu gibi ben de senin çetenim." "Köylüler mi söyledi bunu sana?" "Köylüler söylemediler. Ben öğrendim." Ferhat Hoca onun öğrendiklerini, bura köylülerinin hiçbir zaman hiç kimseye söylemeyeceklerini biliyordu. Onun macerasını buralara geldikten sonra bir yabancıdan, saf bir çobandan, cin gibi Mehmet'in öğreneceğini de biliyordu. "Bir gün sana her şeyi, bütün başıma gelenleri en küçük ayrıntısına kadar anlatırım. Al tüfeğini önümden, çetebaşı sensin." "Alamam, kabul edemem." "Al onu önümden, ben kimin çetebaşı olacağını bilirim." "Ben de bilirim hocam." Hoca kızdı. "Al onu yerden, eski köye yeni adet çıkarma." "Çıkarırım." "Başıma bela mısın sen?" "Belayım." "O zaman arkadaşları çağıralım hemen şimdi, çete başını seçelim. Sen olduğun yerde kal, çocuklar gelin." Kasım'la Temir onları biraz ötede durmuşlar, izliyorlardı, yakına geldiler. "Çete başını seçeceğiz, Mehmet'i isteyenler." Üçü de Mehmet'i istediler. Mehmet bu oldu bittiye bir düşte, bir yarı uykuda gibi küskün bakıyor, bir şey söylemiyordu. Üçü de silahlarını aldılar, götürdüler, Mehmet'in ayaklarının dibine koydular. Mehmet birden duygulandı, gözleri yaşardı. Hemen vardı Ferhat Hoca'nın elini kaptı, alnına götürdü. Köylüler olanı biteni görmüşler, duymuşlardı. O gece Mehmet'in onuruna büyük bir şölen verdiler. Yakındaki köyden davulcular, aşıklar, türkücüler, kavalcılar geldiler. Köyün ortasındaki alana büyük bir ateş yakıldı. Orman, kayalıklı yamaçlar sabaha kadar aydınlandı. Bir hafta sonra Mehmet, "Çok küflendik buralarda," dedi. Onun aklı fikri hep seyrandaydı. Bir gün önce seyranı alıp bilinmeyen yerlere, üstelik de portakal bahçelerinin olduğu deniz kıyılarına gitmek istiyordu. Bunun için de birazcık olsun paraya gereksinmesi yok muydu? "Çıkalım buradan, yalnız burasını unutmayalım, en kötü günlerimizde. Buranın köylülerini teker teker kesseler bizi kimse ele vermez." "Biliyorum, vermezler hocam." Burası bizim kalemiz. Köylüler kadın erkek çoluk çocuk onları aşağıdaki gediye kadar uğurladılar. Ferhat Hoca köylülerden ayrılıp tepeyi çıkınca gökte uçan kartallardan birisini gösterdi. Mehmet dedi, şuna iyi bak, bu benim ilk avım. Eğer vurabilirsem talihim yaver gidecek. Tüfeğini kaldırdı, tetiğe çöktü, kurşunun sesinden kayalar yankılandı ve kartal tıngır mıngır gökten düşmeye başladı. Demek ki talihim yaver gidecek. Hoca buradaki yolları, köyleri avucun içi gibi biliyordu. Akşama doğru bir küçük, ortasında tek parça kırmızı bir kayadan adacığı olan bir gölün kıyısına kurulmuş bir köye geldiler. Köylüler öteki köyden daha büyük bir sevgi, coşkuyla karşıladılar Ferhat Hoca'yı. ''Hocam seni ölmüş biliyorduk, jandarmalar seni öldürmüşler diye çok haberin geldi. Çok şükür bugünümüze hocam.'' diye sevinerek onu karşıladılar. Hoca'ya kurbanlar kestiler, onları orada bir hafta ağırladılar. Gölde alabalık vardı. Ferhat Hoca bacaklarını çemreyip göle girdi. Eskiden olduğu gibi elleriyle kovuklardan çok alabalık yakaladı. Bu köyde çok güzel soylu atlar yetiştirirlerdi bilinen zamandan bu yana. Köyün atları Urfa'nın, Arabistan'ın soylu atlarından da daha ünlüydü. İnce Mehmet'in bindiği Ali Safa Bey'in atının ünü buralara kadar da gelmişti. Kimi atlar böyledir, bir tezik meğe görsünler, onları kimsecikler yakalayamaz. İnsana düşman kesilirler, yangın onu çok korkutmuş, bir daha ölünceye kadar kendine gelemez. Ferhat Hoca ile Mehmet'i iki katlı güzel bir eve konuk etmişlerdi. Ev gölün üst başındaki kayalığın ucundaydı. Aşağıdaki göl son maviydi. Ortasındaki kırmızı kayalığa tan yerleri ışıyıp da gün vurunca gölde o yörelerdeki ağaçlar, toprak, otlar da son kırmızıya kesiyor, gün yükselince de kırmızı kaya ışıltılara boğulup göl maviliyordu. Hoca ile Mehmet yan yana serili yataklarında sabahlara kadar konuşuyorlardı. Mehmet soruyor, öteki karşılık veriyordu. Hoca şu dünya üstüne, insanlar üstüne çok şey biliyordu. İnsanın bir gözlerinin içine bakmaya görsün, yüreğinin en derin yerini bile okuyordu. Sen kafana takmışsın Mehmet, sana söz, öğüt para etmez. Al seyranı yanına, git o deniz kıyısına, portakal çiçeklerinin arasına. Ama bil ki sen gene uzun süre oralarda kalamayacaksın, dağlara geri döneceksin. Senin mayanda dağlar var. İnşallah portakal bahçelerinde başına bir iş gelmez. Oradan çabuk kurtulursun. Bir insan İnce Mehmet olunca, İnce Mehmet'lik insanın sırtına en büyük yüktür. Bir insan İnce Mehmet olunca başka hiçbir şey olamaz. Portakal bahçelerinin içinde bir gün, iki gün, bir yıl ancak kalabilir. Bir yıl ancak, o da en çok karısının koynunda kalabilir. Bundan sonra bağlasalar hiçbir yerde duramaz. Bayramoğlu 30 yıldır nasıl durdu? Ferhat Hoca güldü. Ben onun çetesinde kaldım dedi, hem de uzun bir süre. Ondan boyuna haber alırım. O her gün, her sabah silahını kuşanır, karşı dağa kadar gider, geriye döner. Onun silahını bir gün elinden alsınlar, bir sabah silahını kuşanamasın, gör ondan sonra Bayramoğlu'nu. Bayramoğlu bir gün daha gene çıkacak, belki de son soluğunda ama çıkacak. O yatağında osura osura ölecek adam değildir. Sen Abdi Ağa'yı öldürdüğünde kaybolup gitmiştin. Niçin döndün, kim zorladı seni, kim tanırdı seni? Döndüm dedi Mehmet. Gene döneceksin. Senin de mayanda, onların da mayasında olandan var. Köroğlunun, Pir Sultan Abdal'ın, Sakarya Şeyhinin. Birisi aşık, hem pir hem aşık. Güzel türküler söyler. Alevi, Kızılbaş, Azi. Şah'ın adamı, Şah Ali'nin, hani Düldül Atı'nın sahibi Hazreti Ali var ya, onun adamı. Bu yüzden de padişaha düşman, ona Azi. Bir sabah yanında çalışan Hıdır'ı çağırır. Ben bu gece bir düş gördüm Hıdır der. Düşümde İstanbul'a gidiyormuşsun, orada vali olup Sivas'a geliyor, beni burada Sivas çarşısında asıyormuşsun. Haydi güle güle, yazgının önüne geçilmez. Hıdırdır pirin ellerine ayaklarına düşer. Aman pirim, yaman pirim, ben seni nasıl atarım, yeter ki vali olayım. Pir sultandır, yürü git Hıdır der, onu yolcu eyler. Hıdır gider, aradan yıllar geçer. Sivas'a bir vali gelir Hızır adında. Bir gün valinin aklına gelir ki onu düşünde görerek himmet edip İstanbul'a yollayan piri Yıldız Eli'nin Banaz köyündedir. Hani o vali olup beni asacaksın demişti ya, ben ona büyük misli görülmemiş bir şölen çekeyim de görsün der. Sivas'la Banaz arası 3 günlük yol. Şölen gününü hazırlar. Sivas'ın ileri gelenlerini, beylerini, ağalarını da çağırır ki pirine nasıl bir saygı gösteriyor vali, vali olduğu halde. Sivas'la Banaz arası 3 günlük yoldur. Vali adamlarını göndertip Pir Sultan Abdal'ı sarayına getirtir. O şölen yerine gelirken huzurunda niyaza varır. Pir buna derecesiz sevinir ya, içinde de bir kuşkusu vardır. bu Hıdır Hızır olmuştur be, hem de Osmanlı. Bir kişi Osmanlı olmuşsa ona güven olmaz. Bir de düşünü görmüştür bir. Derken şölen başlar. Sofrada türlü yemekler vardır. Buralarda görülmemiş, bilinmemiş. Sofrada kuş sütü eksik. Herkes yemeği yemeye başlamış. Pir Sultan öyle elleri kolları bağlı gibi durup durmuş. Hızır Paşa'nın bu gözünden kaçmaz. Buyur pirim, yemek ye. Pir karşılık vermez. Herkes iştahla yemeğini yerken o el bile sürmez. Aman pirim. Pir Sultan başını kaldırır, gözlerini oradaki ağaların, beylerin, yüksek devlet adamlarının üstüne teker teker dolaştırır. Ben bu yemekten yiyemem der. Çünkü bu yemekte tüyü bitmedik yetimlerin hakkı, kan ter içinde çalışanların kanı var. Bu yemek zulüm yemeğidir. Ben bu yemeği yiyemem, haramdır. Bu yemeği ben değil, köpeklerim bile yemez. Hızır Paşa çok kızar, saçını başını yolar, öfkeden delirir. Durumunu birazcık kurtarmak, bu beylerin önünde daha fazla rezil olmamak için çağır köpeklerini pirim der, bakalım yemeyecekler mi? Pirdir, hemen buradan banaza el eder, köpekler yola düşüp gelirler. Buyur paşa, işte köpekler. Yemekler Pir Sultan'ın köpeklerine sunulur. Köpekler yemekleri şöyle uzaktan burunlarının ucuyla koklarlar. Paşanın adamları ne yaparlarsa yapsınlar yemezler. Paşa bu kadar insan önünde çok bozulur. Bu aşağılanmayı nasıl yutacaktır? Durumunu kurtarması gerekir. Düşün, gerçek çıkıyor pirim der Hızır Paşa. Yalnız sana pirim olduğun için bir kapı daha açıyorum. Bu bana yaptıklarına karşılık seni çoktan sallandırmalıydım. Şimdi sen şu insanların huzurunda 3 deme söyleyeceksin. Bu 3 demede de şah adı geçmeyecek. Böyle yaparsan seni bağışlarım. Yoksa seni bu sabaha karşı şehrin meydanında en yüce ağaca astıracağım. Pir Sultan sazı kucağına çeker, ilk demesini söyler. Başta paşa, ortadakiler donar kalırlar. Pir Sultan şiirinin her dizesinde bir kere şah demiştir. Şölendekiler 2. demeyi beklerler. O da baştan aşağıya şahla doludur. 3. deme de öyle. Hızır Paşa, pirim, düşün gerçekleşti der. Asesler piri alırlar, Sivas meydanında asarlar. O yüzden Sivas'ın adı kanlı Sivas kalır. Kıyamete kadar da bu şehir böyle anılacaktır. O sabah günle birlikte bütün Sivas'ta Pir Sultan Abdal'ın bu minval üzere asıldığı konuşulur. Bir tanesi der ki, ben alaşafakta Pir Sultan'ı ak libaslara bürünmüş Kayseri kapısından çıkıp giderken gördüm. Ötekisi, ben de onu Tokat kapısında gördüm der. Kimi onu şehrin doğu, kimi batı kapısında görmüştür. Kimse pirin asıldığına inanmamaktadır. Kuşkuda olanların bir kısmıysa Halep oradaysa arşın buradadır derler. Haydi meydana gidelim de görelim. Pir Sultan asıldıysa oradadır. Şehrin alanına gelirler ki ortalıkta hiç kimse yok. Yalnız bir kalın uzun ip bir ağacın dalında sallanır durur. Ferhat Hoca güzel sesiyle Pir Sultan'ın o 3 her dizesine şah adı geçen şiirini söyledi. Mehmet Karacaoğlan Dadaloğlu gibi bir aşıkmış, hak aşığı. Dadaloğlu gibi dedi Ferhat Hoca. Pir Sultan'ın atı yokmuş öyle mi? Yok dedi Ferhat Hoca. Sakarya Şeyhini sorarsanız Sultan 4. Murat devrinin Mehdi'sidir. Mehdi olaraktan Sakarya dağlarında zuhur ve huruç eylemiştir. Padişah 3 kere üstüne ağır asker göndermiş, Mehdi 3 keresinde de Osmanlı askerini birkaç bin kişisiyle püskürtmüştür. Sultan Murat ordusunu çekmiş, Bağdat seferine giderken ordu Konya'da konaklamış. Bu arada serasker, sadrazam, vezirler, aman biz ne yapıyoruz diye ayıkmışlar, padişaha gitmişler. Padişahım, biz böyle ne yaptık? Biz askeri aldık, Bağdat'a gidiyoruz. O melun Sakarya Şeyhi Nam Mehdi de İstanbul'un burnunun dibinde. Bizim 60 bin kişilik ordumuzu yenen 5 bin kişilik orduyla kaldı. Ya İstanbul'u işgal ediverirse? Sultan Murat'tır düşünmüş, demiş ki, gidin benden selam söyleyin şeyhe. Ona bir soylu at, bir hilat kürk, bir de vezirlik tuğu gönderiyorum. Bağdat'ın fethine, Kızılbaş üstüne gidiyorum. Ordusunu alsın gelsin, sevaptır. O da Bağdat'ın zaptına katılsın. Serasker, sadrazam, vezirler almışlar armağanları, gelmişler Sakarya dağlarına, buldurmuşlar şeyhi.
Ayrım sonu.